السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين اور بدی کا بدلہ کی جانے والی بدی کے برابر ہوتا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Huzur bu ayeti kerimeyi tercüme ederek, kötülüğün karşılığı o kötülüğe denk olandır. Ancak kim affederse ve böylece ıslah ederse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz Allah zalimleri hiç sevmez. Bu ayet-i kerimenin tercümesiydi. Huzur, İslamiyet'in talimatlarında herhangi bir kişi kötülük yaparsa veya başka bir kişiye zarar verirse, ister bu küçük veya büyük bir zarar olsun veya bir düşman, hepimiz, her birimizse Allah-u Teala öyle bunlarla muamele yapmamalıyız ki onlarda bir iyileşme, bir ıslah etme olmalıdır. İslam'da ceza vermek hiç şüphesiz vardır. Fakat bununla beraber affetmek ve bu gibi şeyleri göz ardı etmek de bulunmaktadır. Yine bu ayet-i kerimede de duyduğunuz gibi aynı talimat verilmiştir. Kişi kötülük ederse o zaman onu cezalandırın. Fakat bu cezada bile niyet, bir kötülük yapan veya kötülüğe neden olan kişinin ıslahı söz konusu olmalıdır. Eğer amaç ıslah etmek olduğunda ceza verilmeden önce kişi düşünmelidir. Bu kişiyi cezalandırmakla bu amaç başarılmış mıdır, başarılamamış mıdır? Bunun üzerinde düşündükten sonra, suçlunun durumuna baktıktan sonra bu noktaya eğilmek gerekir ki bu kişi, yanlışlık yapan kişi, eğer bunu affetmek gerekirse bunu yapınız. Eğer ceza vermek gerekiyorsa ceza verilmesi gerekir. Bu affedilmekle ilgili Allah-u Teala, eğer affederseniz bu size Allah-u Teala'dan mükafat gerektirir der. Ayet-i kerimenin sonuna doğru Allah-u Teala innehu la yuhibbu'z zalimin der. Allah-u Teala şüphesiz zalimleri hiç sevmez. Allah-u Teala bu noktayı açıklığa getirerek eğer ceza vermekle sınırları aşarsanız o zaman zalimler arasında sayılırsınız der. Her neyse bu temel prensip olup yol göstericidir. Ceza ve afla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Bu hem özel işlerimizi, bireysel işlerimizi ve hem de ülkeyle olan ilişkilerimizi de kapsar. Esas olarak uluslararası durumlarda da bu bütün uluslararası ıslahın da temelini kapsar. Suçluyu cezalandırmanın amacı ıslah etmektir, belirtildiği gibi. Bu ahlaki ıslahtır. İslam daima bu noktayı göz önünde tutun ve sadece cezayı vurgulamayın, bilakis ıslahı göz önünde tutunuz. Eğer affetmekle orada ıslah olacaksa o zaman onu ıslah edin. Ve uygulamada göstermektedir ki cezayı ceza vererek ıslah edilecekse onu yerine getirin. Her neyse bu cezalandırmada bu noktayı göz önünde bulundurmak lazım. Ceza işlenen suçun dengi olmalıdır. Aksi halde bu suçtan daha fazla ceza verilirse o zaman yine kendisi bunun zulmetmek olacaktır ki bu da iyi değildir, aşırılığa gitmektir ve Allah-u Teala bundan hoşlanmaz. İslam'da geçmiş dinlerde de olduğu gibi iki aşırılıktan bahsedilmemiştir. İyi bir örnek örneği Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında görmekteyiz. O suçlunun ıslahı olduğunu gördüğünde bütün o düşmanları affetmişti. Onun çocuklarını, onun sahabelerini affetmişti. Burada yapılmayan hiçbir suç yoktu. Düşmanlar af dilediğinde ve Allah-u Teala'nın kurallarına ve Peygamber'in kurallarına göre biz hayatımızı bunun gibi böyle geçireceğiz dediklerinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları dinleyince hepsini affetmişti. Belirtildiği gibi Hazreti Zeynep Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı hadiste de belirtildiği gibi İbn Esved ona saldırdığında o hamileydi ve bu saldırıdan dolayı yaralandı ve ayrıca çocuğunu da düşürdü. Böyle olunca bütün bu suçtan dolayı, yaptığı suçtan dolayı bu kişiye karşı yaptığı hatadan dolayı, suçtan dolayı öldürülme kararı verildi. Mekke'nin zaferi esnasında bu kişi oraya ara sıra giderdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiğinde, Medine'ye daha sonradan geldiğinde bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne çıkarak ben sizden korkmamdan dolayı kaçtım. Benim suçum çok büyüktür dedi. Ve benim ölüm cezamı duyurdunuz. Fakat ben sizin affınızla ve nezaketinizle ilgili duyduğumda bu beni cesaretlendirdi ve benimle ilgili olarak ölüm cezası verilmesine rağmen siz insanları öylesine affetmektesiniz ki bu beni cesaretlendirdi ve onun için size geldim. Ve o ey Allah-u Teala'nın peygamberi, biz şirke dalmıştık, Allah-u Teala'ya ortak koşmuştuk ve ayrıca yanlış yola sapmıştık ve Allah-u Teala bizim milletimize sizin kanalınızla hidayet getirdi ve onlar felaketten kurtuldular. Ben suçumu itiraf etmekteyim. Lütfen beni affedin dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kızına saldıran katili affetti. O Hibar, ey Hibar, Allah-u Teala'nın lütfuyla sen İslamiyet'i kabul ettin ve ayrıca da tövbe ettin. Bir söylentiye göre Kabil bin Zehir son derece mümin kadınlar aleyhinde çirkin kelimeler yazardı ve saldırıda bulunurdu ve Müslüman hanımlara kötü şiirler yazardı. Onunla ilgili de olarak erkek kardeşi ona yazarak Mekke fethedildi. Artık daha iyi olacak. Eğer sen gelirsen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den af dilersen çok iyi olacaktır dedi. O Medine'ye geldi ve bazı arkadaşlarıyla beraber kaldı Medine'de. Sabah namazında namazı kıldıktan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında namaz kıldı. Kendisini tanıtmadan önce ey Allah-u Teala'nın Resulü Kâb bin Zehir size tövbe etmek için geldi ve af dilemektedir. Eğer izin verirseniz ben onu size getiririm. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun yüzünü bilmiyordu. Onu tanımıyordu ve onu tanıyamadı. Belki de o yüzünü kapatmıştı belki de. Öylesine kapatmıştı ki insanlar onu tanıyamamıştı. Hiç kimse onu tanıyamamıştı. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evet gelebilir dedi. Ondan sonra ben Kâb bin Zehir'im dedi ben. Ve bir ensar ayağa kalkarak onu öldürmek istedi. O suçundan dolayı onu öldürmek istedi ve onun ölüm cezası duyurulmuştu daha önce. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem son derece af ve nezaketle onu yalnız bırakın, bırakın onu dedi. Çünkü o geldi, tövbe etmektedir ve af dilemektedir dedi. Bir şiir yazdı ondan sonra ve onu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e verdi. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem omuzunda taşıdığı şalı ona mükafat olarak verdi. Bu düşman, ölüm cezasına çarptırılan bu düşman, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiğinde sadece hayatını kurtarmakla kalmayıp ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den mükafat aldı. Aynen bunun gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem birçok yerde böyle insanları affetmişti ve bunların örneğini onun hayatında görmekteyiz. Islah olduktan sonra o kişisel düşmanlarını da affetmişti. Ve bu ona çok yakın olan bu düşmanları ayrıca İslam'ın düşmanlarını da hepsini affetmişti. Böyle durumlarda ıslah için gerekliyse cezalar o durumlarda cezayı vermişti. Çünkü cezanın gerçek amacı İslam'ın talimatı da olduğu gibi sizler bu ıslahı yerine getirmeniz gerekir ve her yerde ölç almamanız gerekir. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Şura 41. ayette de olduğu gibi Şura suresinde kitabında da ve sözlerinde de söylediği gibi bu ayeti kerimeyi açıklamış, birçok yerlerde açıklamıştır ve 13 kitap belki de bundan daha fazla bu ayeti kerime ile ilgili olarak referans bulunmaktadır. Belki 20-21 yerde bu referans vardır ayeti kerime ve ayrıca toplantılarda ve karşılıklı konuşmalarında da bundan bahsetmiştir. İslamiyet'in öğrettiği esaslar adlı kitapta ve affetmenin veya ceza vermenin felsefesinden bahsettiğinde, kötülüklerin cezalandırılması yapılan kötülüğün karşılığı kadar olmalıdır. Kişi günahları affettiğinde, kötülükleri affettiğinde öylesine affedecektir ve bunun sonucunda da herhangi bir artık kötülük yapılmayacaksa, aynen o doğru vakitte yapılırsa ona mükafat verilecektir. Yani kişiyi affeden kişi çok büyük bir mükafat alacaktır Allah-u Teala. Bu ayeti kerimede açıkça belirttiği gibi Kur'an'ın talimatı herhangi bir adaletsizlik olmaksızın bulunmaz. Her zaman bu kötü amellerle karşı karşıya gelmekle bu kötü insanlara ceza verilmemelidir dememek gerekir. Burada duruma bakmak lazım. Acaba bu ceza verme zamanı mıdır yoksa affetme zamanı mıdır? Bu hem suçlunun lehine hem de başka insanların lehine en iyi olan nedir? Bu durum edinilmelidir. Bazen der, affetmekle kişi kendini ıslah eder. Bazen suçlular affedildiğinde daha da ileriye gider bazen. Allah-u Teala aynen kör insanları gibi affetme, günahları affetme alışkanlığına gitmeyiniz ve onlar daima affetmemelidir. Bu talimatın üzerinde durunuz ve daima ıslahı göz önünde tutunuz ve hangi yolla daha iyidir? Acaba affetmek mi daha iyidir, ceza vermek mi daha iyidir? Hangi ceza, hangi hareket o talimatın talimata uygunsa bunu uygulayınız. İnsan işlerine bakarak bazen açıkça göstermektedir ki bazı insanlarda nefret vardır. Ve onlar atalarının, geçmiş atalarının nefretlerini hatırlarlar. Ve bazen de insanlar bunu, bu affetmeyi öylesine aşırılığa götürürler ki bu da aşırılığa öbür tarafa gider. Aşırı yola gider. Böyle affetmek, bu insanların yaptığı affetmek, bu ahlaka da aykırıdır ve onlar iyi bir hayatı iddia ederler. Bazı insanlar ise onlara baktığında nefretle bakarlar. Bu nedenle Allah-u Teala duruma bakma şartını ortaya koymuştur ve Allah-u Teala herhangi bir şeyi o yerinde olmaksızın yapılmasını emretmemiştir. İslam'da cezalandırmanın felsefesi bu nedir, bunun değeri nedir, eğer bu ıslah var mıdır diye bakın. Bazen affetmek iyi bir değerdir ve bu affetmenin sonucu ıslah olur. Bazen hata yapan kişiyi affetmek, bazen affetmekle de daha fazla kötülükte ileriye gider. Bazen ceza onun ıslahı için gerekli olur. Kişi o duruma bakması gerekir. Bazen başka insanları cezalandırmakla kişi başka kötülüklerden alıkonulur. Böylece gelecek hayatında da kendi hayatını ve tahribatından korunmuş olur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem affettiğinde, yine iki örnek verdim ve burada da gördüğümüz gibi orada her ikisinde de ıslah vardı. İslamiyet'in düşmanları ve yanlış yapanlar onların ıslahından sonra salih amel işlemeye başladılar ve İslamiyet'e hizmet etmeye başladılar. Bu nedenle İslam öyle bir hassas dindir ki, öyle ince bir dindir ki her çağda, her asırda Allah-u Teala'nın talimatlarının önemi belirtilmiştir. Suçlunun durumu neyse bu yerine getirilmelidir. Bugünlerde insan hakları aşırılığa gitmişlerdir batıda. Bazı insanlar en büyük ne kadar suç olursa olsun insanı affetme adına suçlular dahi suçlulara da öylesine destek verilmiş ve cesaretlendirilmişlerdir ki bazı suçlular tamamen unutulmuştur ve onlar suçluların yaptıkları suçlar unutulmuştur ve onlar profesyonel katildirler. Kendilerinin dışında başkalarının hayatı hiç önemli değildir kendi gözlerinde. Bu insanların cezalandırılması öldürülmek olmalıdır. Bu durumun dışında öldürülen kişinin varisi bunları affeder. Batı toplumunda insan hakları adına bu ceza onlara verilmez. Ülkeler kendi kanunlarını ve kurallarını tekrar gözden geçirerek kanunlar yaparlar. Bu insanlar kendilerini hiçbir zaman ıslah etmezler ve daima onlar haksızlıkta, adaletsizlikte ileriye gitmektedirler. Başka bir aşırılığı da görmekteyiz ve bu durumda Müslüman devletin başı, yerel insanlar, kampanyalar düzenleyip onları kendi güçlerinden indirdiklerinde onlara karşı mahkemede onlara eğer cezayı hak etmişlerse verilmelidir şeklinde bu insanlar yerel insanların yardımıyla zalimce öldürülmüşlerdir ve bu yerel insanlar haksızlık yaptıklarında liderlerinde büyük güçler tarafından desteklenirler. İslam her türlü aşırılıkta insanları alıkoyar. Allah-u Teala ceza ile ilgili olarak fakir ve zenginin muamelesi aynı olmalıdır der. Ve siz ceza için kural ve kanunlar koymalısınız. Yine gördüğümüz gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yönetimde iken onun halifeleri gelmiş ve esas olarak onun talimatına göre hareket etmişti. Ceza nasıl verilmelidir? Ceza vermenin amacı nedir? Buna göre davranmışlardı. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem sadece bu kadar değil. Bu suçlanan lehine olan nedir diye bakmalıdır dedim. Bazen suçlunun ilgisi tamamen göz ardı edilip toplumun iyiliği nedir diye bakmalıdır. Bazen küçücük şeylerin fedakarlığının büyük bir faydası vardır. Toplumun büyük faydası için küçük şeyleri feda etmek gerekir. Bu nedenle her ceza karar verildiğinde bütün bunları göz önünde tutmalıdır ve toplumda ne etki yaratacaktır? Bazen affetmek çok kötü bir etki yaratacaktır. Böyle bir suçlu, büyük bir suçlu varsa o suç işlemiştir ve ondan sonra kurtulmuştur. Kötü insanlar bazen düşünürler ve eğer biz yanlış bir şey yaparsak, kötü bir şey yaparsak o zaman af dileriz, sonra kurtuluruz diye düşünürler. Eğer bu şart varsa bu suçluları, kötü insanlara cesaret verir ve daha fazla suç işlemeye götürür onları. Bunun gibi iyi düşünen insanlar genel olarak konuşulduğunda bazen huzursuzluk hisseder insanlar ve bu huzursuzluğu gidermek için farklı farklı planlar düşünülür. İnsanların çoğu kendini korumak için hazırlık yaparlar. Eğer hükümetin kanunları yoksa ve emniyette pek fazla yoksa o zaman bazı insanlar kanunu eline alırlar. Ne yazık ki bizler böyle durumları görmekteyiz. İslam'da güzel talimatlar olmasına rağmen birçok Müslüman ülkede biz bu durumları görmekteyiz. Ceza ve af adaletsizlikten dolayı vardır. Bu insanların ileriye gitmesi çok önemli bir rol oynamıştır. Bunun sonucu olarak diğer insanlar da aynı şeyi yapmaktadırlar. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem ceza vermek veya affetmek de daima bir nokta hatırlanmalıdır. Bu affetmek veya ceza vermekten toplum ne kazanacaktır? Eğer affetmek onları değiştirmiyorsa o zaman ceza gereklidir. O zaman affetmeye gitmemek gerekir. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bir nedenden dolayı İslamiyet'in güzel talimatlarından bahsederek İncil'de ve Tevrat'taki talimatları açıklayarak kötülüklere karşı gelmeyiniz der. Ve o İncil'de şöyle yazılmıştır. Kötülüklere karşı gelmeyiniz çünkü başka bir aşırılığa gidilecektir. Ve bu herkesin buna uyması zordur. Tevrat'ın talimatına bakınız. O da başka bir aşırılığa gitmektedir. Sadece bir taraf vurgulanır. Katilin öldürülmesi eşit olarak göze göz, dişe diş den bahsedilmiştir. Hiçbir zaman affetmekten bahsedilmemiştir. Esas sorun bu talimatlar o sınırlı zamana ve sınırlı insanlarla ilgiliydi. Fakat Kur'an-ı Kerim en güzel, açık, her türlü aşırılıktan açık olan bir yolu gösterir. Bu insanoğlunun yaratılışına uygundur. Örneğin Kur'an-ı Kerim'de cezaü sayyaten misluha fema afaha ve aslaha fecrül alallah der. Kötülükler ne yapılmışsa bunun tam karşılığı olarak ceza verilmelidir. Buna izin verilir fakat eğer affederseniz bu affetmek de ıslah etmek akıllarda ise bu doğru bir zamanda ve doğru andaysa böyle bir zamanda affedilirse bunun Allah-u Teala'dan mükafatı vardır. Burada ne güzel bir talimat vardır. Burada hiçbir aşırılık yoktur. Cezadan bahsedilmiş, affedilmekten de bahsedilmiştir. Her ikisi de beraberce bahsedilmiş olup bu nokta açıkça göstermektedir ki affetmekle Allah-u Teala'dan mükafat alacaksınız dedi. Üçüncü nokta Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği budur. Şimdi iyi insanlar düşünen iyi insanlar şimdi karşılaştırsınlar. Hangi talimat daha iyidir ve hangisi insan oğlunun yaratılışına uygundur veya onu reddeder. Kur'an-ı Kerim öyle bir talimat verir ki her zamanla ve her problemle ilgilidir. İster bu cezalandırmak olsun veya başka bir konu olsun. İslam bir kişiyi affettiğinizde ayrıca her türlü düşmanlığı, kızgınlığı kalbinizden çıkartın der. Bazen bazı insanlar öylesine kalplerinde düşmanlık ve kötülük vardır. Atalarının zamanında yapılan kötülükleri hatırlarlar. Bu müminin durumu olmamalıdır ve daima bu çeşit düşmanlığı, nefreti kalplerinde taşımamalıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in durumunda onun asil örneği bizim önümüzde, gözümüzün önündedir. Uhud Savaşı'nda Ebu Süfyan'ın hanımı Hint, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasını öldürmüş ve onu parça parça etmişti ve ayrıca bedeninin parçalarını çıkartmıştı. bu adaletsizliğin en yüce noktasına gitmişti. Diğer taraftan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in örneği öylesiydi ki Mekke'nin zaferi sırasında Hint yüzünü kapatarak gelmiş, aksi halde oraya gelemezdi. Bu işlediği suçtan dolayı bir katilin durumu, suçu öldürmek olacaktı. Fakat o geldi ve Müslüman oldu. Ve ondan sonra belli sorular sormaya başladı. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun sesinden tanıdı. Ve sen Ebu Sufyan Hind'in hanımı mısın dedi. Evet dedi. Ey Allah-u Teala'nın Resulü. Ey Allah-u Teala'nın Resulü, ben kalbimle, bütün kalbimle Müslüman oldum. Ne olmuşsa o geçmişte kaldı. Lütfen beni affedin dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu affetti ve öylesine bundan etkilenmişti ki onun durumu tamamen değişmişti. Ve yine evine giderek o yemek hazırladı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem için ve onun için kuzu hazırladı. Bu size çok mütevazi bir yiyecek gönderiyorum size de. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etti ve Allah-u Teala onlara, ona koyunlarda ve sürülerde yardım etsin dedi. Allah-u Teala ona öylesine büyük sürüler verdi ki onun kontrolünü bile yapamadı. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem, bazı insanlar vardır, İnsanları nasıl affedeceklerini bilemezler der. Yine belirtildiği gibi bu atalarının düşmanlığını daima hatırlarlar ve diğer taraftan da öyle insanlar vardır ki kötüdür, fakat af edilme adına onlar dine saygısızlık yaparlar. Saygısızlık gösterirler. Bu dine saygısızlık olmamalıdır, ne de kişiler adaletsizlik yapmamalıdırlar. Eğer kişi kızının veya hanımının namusuna saygısızlık yaparsa onlara kanuna göre muamele edilmelidir. Dine saygı göstermek farklıdır ve hiçbir zaman burada kanunu elinize almamanız gerekir. Yine söylediğim gibi diyor huzur, Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla ilgili olarak farklı farklı yerlerde açıklama yapmıştır ve bütün bunlara bakarak sanki aynı şeylerden bahsettiğini hissedersiniz. Fakat her olayda belirttiği noktalar daha geniştir ve bu farklı yolla açıklanmış ve daima orada tavsiyeler vardır. Bir yerde bir kötülüğün karşılığının verilmesi tam eşit olmalıdır. Fakat kişi affederse bundan, kişi ıslah olursa Allah-u Teala mutlu olur ve bunun mükafatı Allah-u Teala tarafından verilecektir. Kur'an-ı Kerim'e göre ne ceza her zaman verilmeli, öç alınmak olmamalıdır, ne de affetmek iyidir. Kişi bu zamanı ve olayı tahlil etmelidir ve durumun iyileşmesi için hangisi yapılmalıdır, yoksa bütün aşırılığa gitmemelidir. Kur'an-ı Kerim'in talimatı da budur. Kimde bir niyet varsa ve bu kişinin amacı ıslah etmek ise ve hiçbir şekilde kişinin iyiliği yoksa ve Allah-u Teala bu insanlardan mutlu olmaz ve bütün bunlar akılda tutulmalıdır. Dine saygısızlık olmamalıdır ve öyle ki kişi her türlü aşırılığa gitmemelidir. Allah-u Teala bu yolla veya öbür yolla razı olamaz. Kişinin öç alma duygusu vardır ve dışarıdan affettiğini söyler. Duruma göre ceza vermek veya affetmek yerine getirilmelidir. cemaatin idarecileri de bu noktayı göz önünde tutmalıdır. Genel olarak bunlar akılda tutulmalıdır. Eğer kişinin aleyhinde bir karar alınmışsa veya tavsiyede bulunmuşsa bunu öcalıyor diyemem. Fakat bazen öyle ki bunu tavsiye eden kişiler, öneren kişiler sertliğe karşı eğilimleri vardır. Ve bazen insanlar öyle yumuşak olurlar ki affetmeye yönelirler ve bu da problem yaratır. Ne ceza ne de affetmek tavsiye edilir. Esas olarak Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak esas nokta olmalıdır. O anda gerçekten o amaç ıslah etmek olmalıdır ve bu amaçla gerekli olan departmanlar çok iyi çalışmaları gerekir. İster umur-ı ama olsun, ister kaza olsun, bütün meselenin derinliğine gitmeli ve ondan sonra öneriyi ve kararı vermelidirler. Böylece gerçek sistem tesis edilmeli ve böylece aynı durumlarda cemaatte aynı sistemi kurarak Allah-u Teala'nın rızasını kazanmalıyız. Bu amaçla Allah-u Teala'ya dua etmeli ve onun yardımını istemelidir. Karar verildiğinde Allah-u Teala'nın yardımıyla olmalıdır ve böylece bütün bu kararın kötülüklerinden de insan böylece kurtulmuş olur ve kendi aleyhinde şikayet edilen kişi ve cemaatin idaresi de böylece korunmuş olacaktır. Herhangi bir karar, cemaatin verdiği karar cemaatte huzursuzluk yaratmamalıdır. Nesim-i Davet adlı başka bir kitabında aynı konuyu açıklar ve şöyle der Mesih sallallahu aleyhi ve sellem: İslamiyet'i kritik edenler, gayrimüslimler, İslamiyet'in güzel talimatını bilmeleri gerekir. Bu açıkça belirtilmiştir ve bu öyle güzel bir talimattır ki başka bir dinde bulunmamaktadır. Eğer bir kişi size zarar verirse, bir örneğin dişinizi kırarsa veya gözünüze zarar verirse bunun karşılığı eşit olmalıdır. Fakat bunu affederseniz bunun sonucu ıslah gerçekleşirse, örneğin kişi aynı şeyleri artık yapmaktan bırakırsa, bu kötü alışkanlıkları, suçlu aynı şeyi tekrar etmezse, bu durumda affedilmesi durumunda bunun mükafatı Allah-u Teala tarafından verilecektir. İlk önce Allah-u Teala her iki şeye de dikkat eder. Hem affetmek hem de ceza vermek. Her ikisi de zamanla ve zamanın uygunluğuna bağlıdır. Affedilmek veya affetmek veya ceza vermek zamanın uygun oluşuna ve aynı uygun vakitte, uygun zamanda yapılmalıdır. Bu en güzel, en mantıklı bir karardır. İşte bütün bu prensiplerle evren çalışmaktadır. Kişi bazen sert olmalı, bazen de affedici olmalıdır. Biz bir çeşit yiyecek üzerinde durmayız. Bazen yiyecekler daha fazla enerji verir veya daha az enerji verir. Onun içindir ki yazın yediğimiz yiyecekler farklıdır, kışın farklı yiyecekler yeriz. Bu örnekler verilmiştir. Aynı prensiplerle bu doğal bir kanundur. Bunları bu durumda da uygulamaya koymak gerekir. Soğuk havada farklı farklı elbiseler giyersiniz, kalın elbiseler. Aynen bunun gibi zamanın durumuna göre davranışlarımız da değişmelidir. Ve nasıl havaya göre, mevsime göre yiyeceklerimizi değiştirirsek yazın veya kışın, elbiseler de yine değişir. Mevsime göre elbiselerimizi de değiştiririz. Bütün bunlar doğa kurallarına göredir. Aynen ahlaki durumlarımızda bu duruma göre olmalıdır ve sıcak havada yazın belki insanlar tamamen açık saçık giyerler ve kışın ise onlar kendilerini kapatırlar, başlarını sararlar. Bu çeşit elbiseler eğer Müslüman bir hanım eğer kışın bunu kullandığında ve başını da kapattığında yazın da kapatırsa başını, o zaman insanlar der ki bu havada bu kadınların hakkına aykırıdır derler. Bazen hükümetler de öylesine müdahale ederler ki durduruma. Bu da aşırı bir müdahaledir. Yoksa bu bir ıslah değildir. Geçenlerde başbakanın bir açıklaması vardı. Biz hanımların, ofislerde çalışan hanımların başlarını kapatması durumunda biz onları bu ofislerden, görevlerden alacağız demişti. Bu doğru değildir. Onlar aşırılığa gitmektedirler. Ve hiç şüphesiz bu karışıklık ve huzursuzluk yaratacaktır. İslam böyle kanunlar ortaya koymayın ve insanlarda huzursuzluklar yaratan kararlar almayınız. Öyle kararlar veriniz ki toplum için iyi ve insanlar için de iyi olsun. Böyle kararlarla Allah-u Teala mutlu olsun, razı olsun. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem aynen bunun gibi davranışlarımız da değiştiği gibi farklı farklı durumlarda affedilmek ve ceza vermek de olmalıdır. Bazen affedilmelik, bazen ceza verilmelidir. Eğer doğru dürüst yapılmazsa bu yanlıştır. Kısacası her durumda farklılık vardır. Kişi o durumun uygunluğuna bakmaksızın davranırsa o insan değil hayvan gibi serttir. Zamanın durumuna göre doğa kurallarının örnekleri de verilmiştir. Buna göre kararla nasıl elbiselerimizi ve yiyeceklerimizi dengeliyorsak insanlar da buna benzer olarak davranışlarında da aynı durumu göstermiyorlarsa, örneğin beslenme uzmanlarının da belirttiği gibi büyük hastalarına büyük liste verirler. Şunu yiyin, bunu yiyin derler ve hastalarını uygun diyetle tedavi etmeye çalışırlar. Bunun gibi iklim dolayısıyla elbiselerimizin de değiştiği gibi işte bu ahlakımızda da bu değişiklikler yansıtmalıdır. Bazen affetmek yanlış olur, bazen ceza vermek de yanlış olur. İnsanoğlunun yaratılışında her dönemde bunu uygulamalıyız. Bizler nasıl değişiklikler varsa o kişinin yaratılışına göre ıslah etmek kişinin durumuna, uygunluğuna göre olmalıdır. İnsan oğlunla hayvanlar arasındaki fark olduğu gibi yapılmalıdır. Kur'an-ı Kerim affetmeyi kanunsuz olarak izin vermez. Çünkü bütün sistem bozulur. Allah-u Teala eğer burada bir ıslah varsa affedin der. Bu çok önemli bir şeydir. Eğer affedilmenin bir adaletli tarafı yoksa bütün sistem bozulmuş olur ve tamamen özgürlük olur ve kişi sınırları aşar ve orada bir sistem hiçbir şekilde bulunmaz. Islah için cezalandırılan insanlar bu noktaya dikkat etmelidirler. Bunun nasıl kendilerini ıslah edeceklerine ve ıslah edilmeye dikkat etmelidir. Cemaatteki cemaat herhangi bir öç almakla ilgili değil, ıslah ile ilgilidir. Bu sadece idarecilerin veya onların sorumlulukları olmakla kalmayıp, cemaatin üyeleri de bazen yanlış yaparlar, yanlışlığa giderler ve herkes kendi günlük işlerinde ve davranışlarında başka insanlarla ilişkilerini analize ederlerse, başka insanlarla ilgili olarak nasıl düşünmektedirler ve kendisiyle ilgili olarak nasıl düşünüyor diye bakmalıdırlar. Burada güzellikler toplumda olur ve esas olarak her zaman insanlar her davranışların Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için yapılmalıdır diye bakılmalıdır. Eğer bu yapılırsa o zaman ıslah söz konusu olacaktır. Vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bir yerinde kötülüğün karşılığı ceza vermektir. Eğer orada affetmek iyiyse ve niyet ıslah etmezse, bunun mükafatı Allah-u Teala'nın elindedir. Eğer katil devamlı olarak öldürmeye giderse bu kişi cezalandırılmalıdır. Burada iki kul vardır. Bunlardan birisi, eğer onu sadece bağırırsanız o çok bundan utanır ve ona bir kötü böyle kızgınlıkla bakarsanız hemen o kendini düzeltir ve utanır onun kendi davranışıyla ilgili olarak. Bu durumda burada sert bir ceza verilmesi gerekmez. Onun için iyi değildir. Bazıları sadece onlara bakarak kendilerini düzeltir. Fakat bazıları öyle kötülükler niyetli olarak yaparlar ki bunları affederseniz o daha da kötü olur. Böyle bir kişi cezalandırılmalıdır. Şimdi görüyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de verilen talimatlar uygundur ve İncil'de verilen mi daha iyidir? İncil'de zamanla ilgilidir bu ve zamanın gerekliliği içindedir. Ve Kur'an-ı Kerim'in talimatı belirgin özelliklidir ve Kur'an-ı Kerim'in talimatlarına uyarak insan oğlunun bütün becerileri, bütün yetenekleri bu dengeyi takip ederek başarılı olur. Allah-u Teala, bakınız farklı farklı açılardan çok dikkatle bakınız ve insanlar İslam'da birçok sınırlama vardır derler. Bu talimatta baktığınızda ne harika bir talimattır bu. Bir keresinde kişinin zihni, zekası artar ve doğru yola gider kişi. Eğer burada affedilmekle ıslah söz konuysa, eğer ki insan kötü ise buna göre ceza verilmelidir. Aynen Kur'an-ı Kerim'in diğer talimatları da vardır ve her seferinde aşikar olarak daima bunları gözümüzün önünde bulundurmamız gerekir daima ve onları aklımızda tutmalıyız. Çünkü düzeltme ve ıslahı elde ederek toplumda barışı ve huzuru sağlamalıyız ve ayrıca Allah-u Teala'yı razı etmeliyiz. Allah-u Teala haksız zulmedenleri sevmez ve Allah-u Teala bu bütün Kur'an-ı Kerim'in talimatlarını anlayarak ona göre davranmamızı nasip etsin. Cuma namazından sonra gayıp mükerrem Bilal Mahmud sahib Darül Ulum Garbi Rabvah'da Bilal Mahmud Bey Mümdas Sindi sahip ...11 Ocak gecesi Rabvah'da şehit edildi. İnna lillahi ve inna ilahi racun. Evine gidiyordu işinden ve bilinmeyen motosikletle gelen kişiler ona ateş ettiler. Detaylara göre geceliğin saat 9'da dükkanından Bilal Market'ten evine gidiyordu. Dağ arasından geçen yol üzerinde birisi gelerek motosikletle ona ateş etti. Bilal Bey'in 5 mermi yarası aldı. Fazlı Ömer Hastanesi'ne götürüldü. Orada ilk tedavisi yapıldıktan sonra Faisalabad'daki hastaneye yollandı. Doktorlar daha henüz onu ameliyat yapmadan orada vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi racun. 1989'da doğdu. Mirpur hasta. Vakfino idi kendisi. İlkokulu, ortaokulu bitirdi. 2003 yılında babası vefat etti. Ondan sonra Rabva'ya taşındılar. 2008 yılında vakfını yeniledi ve Sadr Encümen Ahmediyet'te çalışmaya başladı. Ölümüne kadar o işine devam etti. Akşamları kendi dükkanını açardı. Kısa bir süre için çalışırdı. Ve yerel cemaatte farklı farklı hizmetler yaptı. Vasiyet sekreteriydi kendi bölgesinde. Ve 2015 yılında evlendi. Hanımı hamile, bebek bekliyor. Allah-u Teala onun neslini, gelecek olan neslini nimetlendirsin. Çok samimi insandı, itaatkardı. Hilafete son derece bağlıydı ve herkese saygı gösterirdi. Herkese nazik davranırdı ve ayrıca aile üyelerine, akrabalarına, annesine ve kardeşlerine son derece nazik ve iyi davranışı vardı. Arkasında Mubaşşıra Bilal hanımını bıraktı ve ayrıca annesini ve kardeşleri de vardı, arkasında bıraktı. Sekreti Meclis Karpardas her ikisi de yazarak çok zeki bir insan olduğunu söylemektedirler ve çok parlak bir insandı. Çok çalışkandı ve hiçbir zaman öyle gevşeklik göstermez, daima tebessüm ederdi. Tam zamanında gelirdi. Ona ne söylenmişse onu yerine getirirdi. Ve böyle çalışanlar çok nadir bulunur. Daima tebessüm eden ve itaatken, cemaat işlerine sabır ile çalışırdı. Nesir Sahab, Meclis Karpardas sekreteri, o kişi onun hilafete olan bağlılığını gördüğünde hayranlık duyar der. Allah-u Teala onu affetsin ve aile üyelerine de sabır bahşetsin. Amin.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر